Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. 55. Ayrım. Kılıç Ali Halide'yi ihbar ediyor. 1952 yılının ilk günü Milliyet Gazetesi'nde canını sıkan bir yazı dizisiyle yüz yüze geldi. Kılıç Ali anılarını kaleme almıştı. Halide'nin Mustafa Kemal ile çatışması gündeme gelecekti. Kılıç Ali, Mustafa Kemal'e derin bir kin ve garaz duyan Halide'nin yurt dışında kaleme aldığı bir kitapta düşüncelerini alenen yazdığını söylüyordu. Halide'nin Mustafa Kemal ile çeyrek yüzyıl önce yaşadığı anlaşmazlık küllenmiş, kitapta Türkçe'de yayımlanmamıştı. Ancak eski defterleri karıştıran Kılıç Ali, Halide aleyhinde suç duyurusunda bulunuyordu. Halide Edip Hanım, kızgın ve kırgın bir hal almış, hatta kulaktan kulağa Mustafa Kemal'in aleyhine dedikodulara ve fısıltılara bile başlamıştı. Bu mebus hanımın o kitaptaki yazılarının tercüme edilmiş bazı parçaları şimdi gözümün önünde duruyor. Mustafa Kemal'i korkaklıkla, ikiyüzlülükle itham eder ve daha nice safsatalar ihtiva eden o garez, kin ve iftira mahsulü herzeleri nakletmekten memleket hesabına, gaziye milli hürmetimiz adına utandığım için burayı almaktan utanıyorum. Doktorandının karısının tesiriyle bulunduğu yüksek mevkiye bakmadan muhalefetin yanında yer aldığını yazıyordu. Yazı dizisi günlerce sürdü. Kılıç Ali, İsmet İnönü'yü de aşağılıyor, onun Mustafa Kemal'in safında çaresizlikten yer aldığı fikrini işliyordu. Dipnot 885, Kılıç Ali anlatıyor. No 78, Milliyet 1-1-1952. Siyasete veda. Seçim yılı olan 1954'te Halide, Demokrat Parti ile yaralı ilişkisini sonlandırdı. Mecliste aradığını bulamamıştı. Demokrasi mücadelesine kitaplarıyla katkıda bulunacaktı. Siyasi vedanamesini yazdı ve Cumhuriyet Gazetesi'ne yolladı. İzmir asma altında seçmenleriyle sohbet eder bir havada kaleme aldığı makalede, diktatörlüğe karşı demokrasi için formüllerini sıralamaktaydı. Müfrit sağ ve sol rejimler ideolojilerine daima demokrasi damgası vururlar. Gerek demir perde arkası, gerek ırkçı diktatörlükler der ki, halkın sesi, hakkın sesidir. Halk ve millet isterse muayyen bir durum yaratmak için mukadderatını tek bir şahsa teslim edebilir. Fakat buna hakiki demokratlar diktatörlük derler. Gene derler ki, millet herhangi seçtiği ve mutlak ekseriyeti haiz bir meclise de isterse her hakkı, hatta insan haklarını anayasayı da çiğneyecek kudreti verebilir. Fakat buna tarih, meclis diktatörlüğü damgasını basmıştır. İdarenin siyasi iktidardan bağımsız olmasını istiyor, bir de senato tipi meclis öneriyordu. Dipnot 886, Halide Edip, Siyasi Vedaname, Cumhuriyet, 5 Ocak 1954. Bu garip kadın aslında listesinden aday olduğu partiye sen diktatörsün diyor, seçim propagandası öncesinde oy sahiplerini uyarıyordu. Geçmişte siyasi partilerin yaşadığı feci tecrübelere rağmen bir avuç demokratın parti kurmasının kudretli bir cesaret gösterisi olduğuna inancını kaybetmemişti. Tarihi ne partiler, ne şahıslar, ne de zümreler yaratmıştır diyordu. 3 yıl önce söylediklerinden pişman değildi. 1928 yılında Halide için yazdığı nefret dolu hakaret yazısına yer verdiğimiz Orhan Seyfi Orhon, bu kez Demokrat Partililerin militan kalemi olarak ona cevap veriyordu. Edebi hayatından 1000 defa daha ihtirasla siyasi hayata atıldıktan sonra Halide Edip Hanım'ı ben kendi dünyamın içinde kaybettim. Dipnot 887. Orhan Seyfi Orhon. Vedaname Zafer 7-1-1954. Aktaran Orhan Koloğlu. Halide Edip Devrimler ve Demokrasi. Tarih ve Toplum. Eylül 1998. Sayı 177. Orhon ve benzerleri gibi düşünmeyenler de vardı. Vatan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Enis Tahsin Til, muhtelif meselelerimiz hakkında söyledikleri esaslı bir program mahiyetindedir. Fakat ne yazık ki gazetelere daha ziyade şahsi münakaşalar aksettiğinden bunu herkes öğrenememiştir. Sayın İzmir mebusu komisyonlarda da büyük faaliyet göstermiş, kıymetli fikirler ileri sürmüştür diye yazdı. Dipnot 888. Halide Edip'in Siyasi Vedanamesini Değerlendirme, Vatan, 7-1-1954, aktaran Orhan Koloğlu, A.G.E. Samet Ağoğlu, Halide Edip ile DP'nin arasının açılmasının onun her söylenene inanmasından kaynaklandığını düşünüyordu. Bir gün meclisin meşhur merdiven altında yanıma geldi. Yüzü asık, "Senden hiç beklemezdim Samet" diye başladı. "Sen tepe başında bir piyes oynanmasını yasak etmişsin. Olur mu böyle iş? Baban hesabına üzüldüm." Şaşırdım. "Nedir? Böyle bir şeyden haberim yok." Anlattı. Tiyatroda bir piyes henüz kontrol komisyonundan geçmediği halde oynatıldığı bahanesiyle polisçe yasak edilmiş. Emri ben vermişim. Bunu da kendisine bir hanım söylemiş. Böyle bir karardan haberim olmadığını, başbakan yardımcısının vazifesiyle ilgili bulunmayan bir hareket olduğunu söyledim. Yüzünden bana inanmadığı okunuyordu. Dipnot 889 Ağoğlu, babamın arkadaşları, sayfa 196. Halide yeni seçimlere kadar görevini sürdürdü. 1940'lı 50'li yılların Halide'si. Yuvarlak çerçeveli gözlüğü, kırlaçmış saç topuzuyla Halide, öğrencilerin karşısına bakımlı bir orta yaş kadını olarak çıkmıştı. Türkiye'ye döndükten sonra çekilmiş kimi fotoğrafında çenesinin altından bağlanmış bir eşarpla görülüyor. 1940'lı yıllarda 50'sini aşkın kadınların çoğu sokağa çıkarken başlarına böyle bir eşarp takardı. Torunu Ömer Sayar da dışarı çıkarken mutlaka eşarbını takardı. Bir alışkanlık gibi sanki, İslam'ın şartı olarak değil diyor. Halide Edip milli mücadeleden sonra kadınların açılmaya zorlanmasından hoşlanmamıştı. Falih Rıfkı şöyle diyor. "Gariptir, o sırada pek aydın ve ilerici bir İstanbul hanımı ile, Halide Edip adı var, ile konuşuyordum. Hanım Ankara aleyhindeki cepheye katılmıştı. Bana hem efendim bizim peçelerimize, perdelerimize ne karışıyorsunuz demişti." Dipnot 890 Atay Çankaya sayfa 411. Yasak olduğu yıllarda saçının birkaç buklesini hep dışarıda bırakan halde zorla baş açtırılmasından hiç hoşlanmamıştı. Yaşlı kadın imajı. Kendisini adeta bir yaşlı kadın kılığına sokan halde Türkiye'ye döndüğünde sadece 55 yaşındaydı. Ancak sanki bir gecede ihtiyarlamaya karar vermiş ve yeni görüntüsüyle bütünleşmişti. Mina Urgan, yerlere kadar etekler, pardüsüler giyer, çenesinin altından düğümlediği bir eşarpla başını yaz kış örter, göz ameliyatı geçirmediği halde eskiden katarakt ameliyatı geçirenlerin kullandıkları fazlasıyla kalın çerçeveli gözlükler takar, eline baston almadan sokağa çıkmazdı diye anlatıyor. Bu kılığı hayretle karşılayanlardan biri de Haldun Taner'di. Başörtüsü vardı. Bu da herhalde onun bir snobizmi olmalıydı. Kaçköş devrinde omuzlara düşen gür ve dişi saçlarıyla gezen, ressamlara poz veren bu ilk emansipe kadınımıza Cumhuriyet devrinde başörtüsü ancak bir süs olarak, bir kapris olarak kullanılınca uyardı. Dipnot 891. Halide Edip'i yuvarlak yüzlü, insanın içine işleyen koyu gözleri olan bir hanım. Bir elinde sigara, öbür elinde büyük bir tesbih vardı diye anlatıyorlar. Fransız filolojisinde doçent olan Adile Ayda da onun gözlerini unutamayanlardandı. Beyaz saçlarla çevrelenmiş hemen hemen buruşuksuz bir yüz, arada bir acı kıvrımla bükülen adeta mahzun dudaklar, içinden keskin bir zekanın fışkırdığı çok genç gözler. Dipnot 892 Adile Ayda böyleydiler yaşarken. Ankara 1984 sayfa 161. Her gün pudra sürerdi. Halde hep bakımlı bir kadın olarak tarif edilir. Ömer Sayar, babaannesinin her sabah banyoda aynanın karşısında saçlarını tarayıp arkadan topuz yaptığını, pudrasını sürdüğünü anımsıyor. Bir pudrası vardı, yüzüne devamlı sürerdi. Kısa topuklu ayakkabı giyer, terlikte de gezerdi. Rüküş giyinirdi benim büyük annem. Elbiseleri ya bele kadar ya da aşağıya kadar düğmeliydi, gömlek gibiydi. Üstüne de hırka giyerdi. Saçlarını tam ortadan ikiye ayırır, arkadan küçük bir topuz yapar, firketeyle tuttururdu gayet güzel. Hafif çivit sürerdi sanırım saçlarına. Pudrasını son gününe kadar sürmüştü. Ben onun ellerini hiç manikürsüz görmedim ama renksiz cila sürerdi. Romanlarında da kırmızı sürenlerle alay ederdi. Koku kullanmazdı. Bakımlıydı yani. Broş falan hayır. Özenli ama süslü değil. Cinsellik kıvılcımları. Halde sanki yılan gibi deri değiştirmiş kadınsı özelliklerini çıkartmış atmıştı. Mina Urgan, böylesine açık seçik bir biçimde yadsıdığı kadınlığı ara sıra ortaya çıkıverirdi. Cinsellik ateşinin zamanla bir hayli küllenmekle birlikte tamamıyla sönmediğini bildiğim için bu ateşin bazı kıvılcımlarını Halide Hanım'da gördükçe hocamızı çok doğal ve çok sevimli bulurdum diyor. Halide, Nina'ya gönlünü açardı. Bana şöyle demişti bir gün. Halide Edip şu adamla sevişti, bu adamla sevişti diye bir takım laflar duyacaksın. Bunların hepsi yalan. Ben bir tek erkeği sevdim ömrüm boyunca. O tek erkek de 6 ay sonra benden bıktı, beni aldatmaya başladı. Her şeyi biliyordum. Her şeye razıydım. Yeter ki onu görebileyim, ona dokunabileyim. Bunu söylerken elini bana uzatmış, bana dokunmuştu. Tutkusunun çıplaklığı karşısında fena sarsılmıştım. Ancak ikinci bir kadınla nikah kıymaya kalkınca boşanmaya karar verdim. Bunu gururumdan yaptığımı sanma. Ama 2 oğlum vardı. Analığım ağır bastı. 2 küçük erkek çocuğun bu kadar çirkin bir durumu, babalarının aynı evde 2 kadınla birden yaşadığını görmelerine katlanamadım. Boşandım. Nokta, nokta, nokta. Öleceğimi sandım ama insan kolay kolay ölemiyor. Mina Urgan ona, Salih Zeki'ye duyduklarının gerçek bir sevgi değil, yıkıcı bir tutku olduğunu anlatmaya çalıştı. Bunun üzerine Halide, sen ne anlarsın demişti. Asıl aşk çocukların babasına duyduklarımdı. Salih Zeki'nin adını ağzına almadan çocukların babası diyordu onun için. Mina Urgan, Halide Edip başka erkeklere egemen olarak bu karşılıksız aşkın hıncını almak isteyen mutsuz bir kadındı diyor. Dipnot 893 Urgan Bir Dinozorun Anıları sayfa 205 Evdeki sohbetlerde Salih Zeki'den söz edilir miydi? Ömer Sayar, bilim tarihine ilişkin konuşmalarda sözü Salih Zeki'yi hep Adnan Bey getirirdi. Çok kompleksiz bir insandı, Adnan Bey. Salih Zeki için en güzel yazıyı o yazmıştı. Dipnot 894 Feza Güner Gün'ün aktardığına göre, Asar-ı Bakiye'nin ilk 2 cildi üzerine yazılmış bu İngilizce yazı 1933'te Isis dergisi cilt 19'da yayımlandı. Büyük annemin içinde ukde kalmış olmaktan kaynaklanan bir şey hissederdim. Çok sevmiş, darbe yemiş ve bu duyguyu bir türlü kıramamıştı diyor. Halide Edip'in romanlarını sadeleştiren Yeşim Kalpaklı da romanlardaki kahramanlardan yola çıkarak Halide Edip'in sevgiye ve sekse doyamamış bir kadın olduğunu düşünmüştü. Hemen hemen bütün kadın kahramanları aşk acısı çeker. Sevdiklerine kavuşamazlar. İncecik bir kadın bedeninde dalgalı yoğun bir hayat yaşarlar diyor. Halide asistanı Mina'nın gönül maceralarına yakın ilgi gösterirdi. Bir gün erkek arkadaşını bana getir onu tanımak istiyorum diye buyurdu. Emir Emir'dir. Ben de daha sonra evleneceğim Cahit Irgat'ı evine götürdüm. Halide Hanım'ın tepeden tırnağı öyle bir süzdü ki içkisizken çok mahcup bir adam olan Cahit'in yüzü kıpkırmızı kesildi. Cahit Irgat tiyatro oyuncusu ve yazardı. Halide Irgat'ın yazdığı bir romanı akşamdaki köşesinde övecekti. Dipnot 895 Halide Edip Meslek Harici Hevesler Akşam 8 Mayıs 1947 Mina Urgan, Halide'nin yakışıklı öğrencilere daha özel muamele yaptığını fark etmişti. Bir gün asistanları Vahit Turhan ve Mina Urgan'dan biraz uzakta masasında bir şeyler yazıyordu. Vahit bir öğrencimizin adını unutmuş. O adı hatırlamam için delikanlıyı bana anlatıyordu. Hani canım, boylu poslu çok yakışıklı bir oğlan deyince bizi dinlemediğini sandığımız Halide Hanım yazısından başını kaldırdı, ikimize de ters ters bakarak maalesef bizim bölümde öyle öğrenci yok dedi. Çoğunlukla birbirinden güzel kızlardan oluşan bölümümüzde öyle bir erkek öğrenci görünce de Halide Hanım ona iyi not vermekten kendini alamazdı. Bir sözlü sınavda uzun boylu yakışıklı bir genç hiçbir soruya yanıt verememiş hep susmuştu. Çocuk odadan çıkınca 0 alacağını sandık. Halide Hanım onu iyi ile geçirdi. Bizler aman efendim nasıl olur hep sustu diyerek karşı çıkınca Halide Hanım evet susuyor çünkü düşünüyor. Düşünmesini bilene iyi not veririm ben diyerek kestirip attı. Dipnot 896 Urgan, Bir Dinozorun Anıları, 1998, sayfa 202-203. İktisat Fakültesi'nde Fritz Neumark'ın kısa bir dönem asistanlığı yapan genç ve yakışıklı Mihri Belli'nin solculuk yüzünden başının belaya girdiği Halide Edip'in de onu koruyup kolladığı o dönemin üniversite çevrelerinde anlatılırdı. Güçlü kişilik. Leyla Elburuz, baskın bir kişilikti. Onun gibi bir başkasını daha tanımadım. Taktığı gözlüklerin camları gözlerini büyütürdü. O kadar güçlü bir bakışı vardı ki dayanamazdınız, diyor. Haldun Taner, Halide'ydi bir lav gibi ihtiraslı, cin gibi uyanık, cıva gibi içi içine sığmaz insan ve çok güçlü bir kişilik olarak tanımlar. Onun hakkında yaratılan miti, daha çok çevrenin o dönemdeki kalite züğürtlüğü ve insan eksikliğine bağlar. Onu Kleopatra'nın, Messalina'nın, Kraliçe Victoria'nınkiler gibi imposant, hükmedici bir kişilikti. Hem insanı kavrayan, etkileyen hem de korkutan diye tarif eder. Taner, Halide'nin ısrarlı gözleriyle insanın ciğerini okuduğuna, burnunun da bir tahakküm simgesi olduğuna karar vermişti. Kısacık boylu, ufak tefekti ama gençliğinden beri her girdiği çevrede tüm öbür kadınların pabucunu dama atmış, hep birinci kadın rolüne çıkmıştı. Tuttuğunu bırakmayan erkeksi bir irade ve dişisel önsesi ve polifon, çok yönlü, işleyebilen zekası vardı. Dipnot 987. Taner. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Sayfa 88-98. Gazeteci Esin Talo, Halide'ydi bir Fransız yazar George Duhamel şerefine verilen bir yemekte tanımıştı. Fransız yazarın kelime oyunları ve Fransız esprisiyle hakim olmak istediği havaya Halide'ydi bir ağırlığı ve tok sözlülüğü hakim olmuştu. Dipnot 898. Esin Çelikkan, Halide'ydi bir akşam. 11-1-1964, sayfa 115. Halide'yi tanıyanlar onun lafı dolandırmadan konuştuğunu anlatırlar. Hilmi Yücebaş'ın deyimiyle düşündüğü gibi konuşan tok ve doğru sözlü bir insandı. İsveçli bir eleştirmen de Avrupa'nın şöhretli kadınları arasında Halide Edip'le kıyas edilebilecek birini bulabilmek için çok dolaşıp aramak lazım gelir, demişti. Dipnot 899. Esin Çelikkan, Halide Edip, akşam. 11-1-1964, sayfa 114. Edebiyat incelemeleri yazan felsefeci Sabri Esat Siyavuşgil'e göre Halide, eseriyle şahsiyetini birbirine sindirmiş bir kişiydi. Yaşadığı devrin insanlarını değerlendirirken, dalkavukluk ve sahtelik hiç yapmadığı bir şeydi. Sevgilerinde samimi, nefretlerinde müsamahalıydı. Hayatı boyunca eteklerine çamur değmemesine dikkat etmekten gözleri büyümüş bir insandı. 900. Sabri Esat Siyavuşgil, Yeni Sabah, 11-1-1964. Yazar Refik Halit, 1918 yılında dil ve edebiyat üzerine soruları yanıtlarken, Halide için o dili fikrinin hizmetkarı yaptı, demişti. Dipnot 901. Ünaydın, diyorlar ki, sayfa 233. Polisiye roman, kanasta ve satranç. Halide Edip'in 3 tutkusu vardı: Amerikan polis romanları, oyun ve tesbih. Her gece mutlaka polis romanı okur, kanasta oynardı. Devamlı iskambil falı açardı. Misafirler gelir, her türlü tartışmalar yapılırken o masasında pasyansını açar, tesbihini çekerdi. Tavlaya da meraklıydı. Bir de satranç merakı vardı ama çok kötü oynardı. Karı koca klasik müzik severlerdi. Adnan Wagner hayranıydı. Evde sadece radyo vardı. Ömer Sayar, evde doğum günü kutlandığını hiç hatırlamıyor. Hasan Zeki, araştırma için gönderildiği ABD'den dönmekte gecikince devletteki görevi tehlikeye düşmüştü. Ömer Sayar, genetikle ilgili bir çalışması vardı. İstatistiğe dayalı olduğu için 10 sene boyunca milyonlarca nebat üzerinde çiftleştirme yapmış, formülünü de yazmıştı. Devlet göreviyle ABD'ye gitmiş ama her şeyi göze alıp bir sene dönmemişti. Babaannem devamlı para göndermiş babama. Yoksa nasıl yaşayacak? Babam araştırmasını mezun olduğu Cornell'de tamamladı. Nature dergisi çalışmasını yayınlamıştı. Bir gün baktık, pat diye çıka geldi. Babaannem çok sevinmişti onu karşısında görünce. Tarım Bakanı Nihat Eriboz dönüşünde eski görevini vermişti Hasan Zeki'ye. Ömer Sayar, büyükannem çok sertti, tersti ama rakik, merhametli bir tarafı vardı. Bir uçak kazası olur, acaba içinde bizim oğlan var mıydı diye gözleri dolardı, diyor. Halide Edip, esprili miydi sorusuna Ömer Sayar, çok fazla düşünmeden yaptığı hafiflikler vardı diye yanıt veriyor. Soliter oynarken iskambiller denk gelmiyorsa der, alttan kağıt çıkartır, oyuna devam ederdi. Çok kötü satranç oynardı ama çok da severdi oynamayı. Bir hamleyle onu mat etmek üzere elinizi uzatırsınız şahmat demek için, vurur elinize, alır kendi şahını başka tarafa koyardı gülerekten. Halde yazı yazarken mürekkep damlatır, sayfa numaralarını karıştırırdı. Yazısı okunaksızdı. Kendi yazısını zor okurdu. Mürekkep damlıyor, şu oluyor, bu oluyor. Zaten port plümle yazdığı için berbat bir şey. Bakın fotoğrafların altındaki ithaflarını okuyamazsınız. Düz başlayıp tersten yazıldığı için yazdığı oblik olurdu. Adnan Bey, kes bu kağıtları ortadan ikiye demişti. 55. ayrımın sonu. Devamı 56. ayrımda. Sayfa 467.